Ayrım 22.
Kaldı ki Mavera Ünnehir'de bir dönem Zerdüşt Maniheist inancın hakim olması, daha sonraki dönemlerde İslamiyet'i kabul eden Türklerin İslamiyet içindeki batıni akımlardan geniş çapta ve daha çabuk etkilenmelerine neden oluyordu. Mani dininin yayılmasına paralel olarak aynı yörede, aynı kökten gelen karmatilik de taban buluyordu. Keza Şii kökenli akımlar ve tarikatların yanı sıra İsmailiye burada izler bırakıyordu. Sünni eğilimin belirginleştiği Yeseviliğin kurucusu Hoca Ahmet Yesevi bile harekete dahil olmamakla birlikte bu akımlardan etkileniyor, kendisinden kaynaklanan tarikatları da, örneğin Hacı Bektaş Veli'nin Bektaşiliği gibi, etkiliyordu. İşte batıni eğilimler gösteren Babayilik hareketi öncesi itibariyle Horasan'daki bu yapılanmanın etkisi altında kalarak Anadolu'ya geliyor, buradaki eylemlerinden sonra kendisi tasfiye olduğu halde devamını teşkil eden oluşum ve örgütlenmelere son derece derinden nüfuz ediyordu. Maniheizmin kamucu karakterinden karmatiliğin gizli örgüt yapısına kadar ve hatta sabbahiliğin kökenindeki otorite tanımama şiddet terör olguları bu kanaldan ön Asya'ya geliyor, buradaki sosyal yapıyı etkileyerek asırlar boyunca çeşitli oluşumlara ve olaylara gölgesini düşürüyordu. Ön Asya mafyoz toplum yapısının temel unsurlarının dayanağını teşkil eden bu inanç ve dinsel örgütlenme çeşitliliği, ayrıcalıklılar, koruyanlar, korunanlar olgusu üzerinde de belirleyici bir rol oynuyordu. Hiç şüphe yok ki Semerkant, Buhara ve Horasan üzerine ön Asya'ya gelen ve taban bulan dinsel, siyasal yapılanmalar bununla da sınırlı kalmıyordu. Hem Arap, hem İran ve hem de Bizans'ın yanı sıra bizzat ön Asya sosyal yapısının etkileri de bu yapılanmaya nüfuz ediyordu. Emevilerin İslamiyet adına Türklere zulüm yapmalarına karşın Abbasiler farklı bir politika izliyor ve bunun sonucu olarak da onların zamanında Mavera Ünnehir'deki Türkler ufak tefek karşı koyuşlar dışında ciddi bir çatışmaya girmiyorlardı. Nitekim Mavera Ünnehir Türkleri Samaniler zamanında tamamen Müslüman oluyorlardı. Hatta Müslüman olan Türkler bu dönemde çöldeki kafirlere karşı gazalarda bulunuyorlardı. Binli yıllarda Türk dünyasının geniş bir bölümü İslam dininin şemsiyesi altına giriyordu. Ancak İslamiyet 8. özellikle de 9. yüzyıldan itibaren eski durumuna göre büyük farklılıklar gösteriyordu. Zira dünyanın çeşitli yerlerinde yüzyıllardır kendi kültür ve gelenekleriyle yaşayan çeşitli milletler, kavimler, İslamiyet'in otoritesi altına girince direniş gösteriyor, en temel konularda bile farklılıklar meydana geliyordu. Örneğin İran gibi köklü bir uygarlık, Arapların dinsel kültürel baskısı karşısında manevi bağımsızlığını koruma refleksi gösteriyordu. Dolaylı olarak Hint medeniyeti, Musevilik etkileri, Haçlıların getirdiği Hristiyanlık nüfuzu, eski Yunan filozoflarının çevrilen yapıtları gibi çeşitli etkenler İslami gelişmeyi etkiliyordu. Böylece İslam memleketlerinin her köşesinde çeşitli mezhepler, tarikatlar ve eğilimler ortaya çıkıyordu. Bunlar birbirleriyle de şiddetli çatışmalara girişiyordu. Arap savaş gücü karşısında başlangıçta baş eğen İranlılar, Sasanileri Ali'nin oğlu Hüseyin'in mirasçıları sayarak Ehl-i Beyt'in hukukunu savunmak görünümü altında Arap ulusal yayılmasına ve İslam dinine ağır darbeler indiriyorlardı. Nitekim Zerdüştlüğün ilkelerini İslamiyet kisvesi altına sokarak kendilerine göre başarı elde ediyorlardı. Bu bağlamda hicretin 5. ve 6. yüzyıllarında çeşitli mezhep ve tarikatlar İslam dünyasının her tarafında faaliyet gösteriyordu. Çeşitli hükümdarlar ise şahsi çıkar kaygısı veya siyasi nedenlerle bu mezhep ve tarikatlarla işbirliği yapıyor, onların gelişmelerine, güçlenmelerine ve yayılmalarına katkıda bulunuyorlardı. Bu mezhep ve tarikatlar kimi zaman da iktidarları tehdit ettiği veya siyasi amaçlara yöneldiği için hükümdarlar tarafından baskı altına alınıyor, izleniyor, kovuşturuyor ve hatta ağır yaptırımlara uğruyorlardı. Dolayısıyla kovuşturmaya uğrayanlar kendilerini gizlemek gereğini duyuyor, yer altına iniyor ve gizli örgüt kimliğine bürünüyorlardı. Bu süreçte İslam dünyasında en göze çarpan akımlardan birini ve başta gelenini giderek yayılan tasavvuf akımı ile sayıları durmadan artan mutasavvıflar oluşturuyordu. Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar Profesör Doktor Fuat Köprü, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara Üniversitesi Basın 1966 sayfa 2. Başlangıçta Sufi olarak anılan ve Suriye'de ilk zaviyeyi kuran Küfeli Ebu Haşimi'nin ardından 784-785 yılında vefat eden Süfyan-ı Sevri, eski Hristiyan keşişlerine olan Zünnun, Horasanlı Bayezid Bistami 874-875, Hallacı Mansur 921-922 ve Cüneyt Bağdadi gibi mutazavvıflar tasavvufi görüşlerini bütün baskılara rağmen yayıyorlardı. Abdülkerim Kuşeyri 1072-1073 yazdığı risale ile tasavvufun ehli sünnet mezhebine uygunluğunu savunuyor Gazali ise 1058-1112 birçok eserleriyle aynı paraleldeki görüşleri telkin ediyor, tasavvuf ile ehli sünneti sentez etme uğraşı veriyordu. Keza Suhreverdi-i Maktul, Şehabettin Suhreverdi, Abdülkadir Geylani ve ardılı olan mutasavvıflar müritlerinin ve halkın üzerine büyük bir nüfuz elde ediyorlardı. Profesör Doktor Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 12-13. Özellikle Gazali'nin tasavvufi görüşleri ehli sünnet ile bağdaştırıp örtüştürmesi üzerine İslam aleminin her köşesine tasavvuf yayılıyordu. 12. ve 13. yüzyıllarda İran'da, Orta Asya'da, Suriye ve Mısır ve Ön Asya'da pek çok tekkeler kurulmuş bulunuyordu. Özellikle 1164-1241 yıllarında yaşayan Muhyiddin Arabi'den sonra tasavvufi vahdet anlayışını en geniş anlamda kucaklayan Sufiler, dönemin sosyal, ekonomik ve siyasi gerekleri ve koşulları çerçevesinde son derece büyük etki ve önem kazanıyorlardı. Bu ortamda Bağdat'taki Abbasi Devleti'nin çöküşü nedeniyle bölgede tam anlamıyla bir otorite boşluğu meydana geliyordu. Abbasi halifelerinin maddi ve manevi nüfuzun zayıflaması, merkezi otoritenin parçalanmasına ve yerel emirlerin güç odağı durumuna gelmesine yol açıyordu. Yerel emirler ise hem maddi hem de manevi alanda güçlerini arttırarak otoritelerini pekiştirmek amacıyla tekkelere ve mutasavvıflara gereksinim duyuyor, onlara iltifat ederek etkinlik kazanmalarına yardımcı oluyorlardı. Otorite boşluğu beraberinde anarşi ve asayişsizliği getiriyordu. Anarşi ve güvensizlik ise sosyal ağı çökertiyor, yoksulluğun artmasına yol açıyordu. Dahası doğudan gelen Moğollar ile batıdan gelen Haçlılar ortalığı tam bir harabeye çeviriyor, insanları umutsuzluğa ve çaresizliğe itiyordu. Bu ortamda tekkeler ve şeyhler adeta halkın tutunabileceği son dal, son umut kaynağı oluyorlardı. Çünkü onlar hem tasavvuf ilkeleri doğrultusunda ruhsal ve uhrevi telkinde bulunarak yoksul insanlara direnme gücü aşılayıp destek oluyor, hem de toplumdaki dayanışma unsurlarını harekete geçiriyorlardı. Sufiler durmadan derinlik ve etkinlik kazanıyor, tekkeler ve tarikatlar zafiyet içinde bulunan devlet yönetimleri tarafından adeta resmen tanınıyor, kabul görüyorlardı. Çok sayıda devlet yöneticisi, hatta hükümdar ve sultan büyük şeyhlere mürid oluyor, şeyhlerin nüfuzunu pekiştiriyordu. Bu işbirliği ile mutasavvıfların manevi iktidarı, hükümdarların dünyevi ve siyasi iktidarların arkasına geçiyordu. Böyle bir yapılanma bazı güçlü devletleri bile korkutuyor, ürkütüyordu. Bu devletler önemli tedbirler alıyordu. Bağdat halifelerinin nüfuzlarını yitirmeleri üzerine yerel güç odağı durumuna gelen Türk, Acem, Kürt kökenli emir ve sultanlar, halifelerin dinsel otoritelerini elde edebilmek için halkın eğilim gösterdiği uhrevi güce gereksinim duyuyorlardı. Bunun yolu ise fakirlere iyilik etmekten, alimlere ve mutasavvıflara saygı ve bağlılık göstermekten geçiyordu. Bu emir ve sultanlar bir yeri ele geçirdikleri zaman hemen imarethaneler, camiler, tekkeler ve kervansaraylar yaptırarak fakirleri, mutasavvıf ve alimleri kazanmaya çalışıyorlardı. Profesör Doktor Fuat Köprü, adı geçen eser sayfa 168. Şeyh ve mutasavvıfların elde ettikleri bu saygınlık büyük önem taşıyordu. Zira birbirini izleyen büyük karışıklık ve çalkantılar içinde uhrevi liderler kendilerine körü körüne bağlamış bulunan on binlerce müride ve doğal olarak fakirlere önderlik ediyor, onları yereldeki güçlü dinsel otoriteleriyle yönetip sevk ediyorlardı. Bunların ellerindeki güç ile önemli siyasi roller oynamaları da kaçınılmaz bir durum haline geliyordu. Bu durumda yerel dinsel önderler merkezi siyasi otorite ile işbirliği yaptıkları gibi karşı karşıya da gelebiliyor. Böylece emir, sultan ve hükümdarlar kimi zaman tehdit ve güç kullanarak onları saf dışı etmeye çalışıyorlardı. O nedenle baskı altında kalan şeyh ve mutasavvıfların müritleri, bağımlıları kimi zaman yer altına iniyor, gizli örgüt kimliğine bürünüyordu. Bu gizli örgüt kimliği genellikle ihtilalci bir tavır olarak ortaya çıkıyor. Az da olsa bazı dinsel örgütler doğrudan suç ve çıkar örgütüne dönüşüyordu. Ne ki her iki kimlikteki örgütler de çoğunlukla işbirliği ve kader birliği yapıyordu. Zira egemen nispeten merkezi otorite bunlar arasında ayrım yapmıyor, her ikisini de aynı şiddette kovuşturuyordu. Bu oluşumun en çarpıcı örneğini Mevlana'nın aktardığı Hoca Azizan öyküsü oluşturuyordu. Ünlü mutasavvıf Hoca Azizan Buhara'dan kalkıp Harzem'e geliyor ve iki dervişini hükümdara göndererek ikamet etmesine izin verilmesini istiyordu. Padişah saf bulduğu Hoca Azizan'a istediği izni veriyordu. Ancak kısa sürede şeyhin çevresine o denli kalabalık bir mürit kitlesi toplanıyordu ki hükümdar bu oluşumdan korkuyordu. Nihayet Hoca Azizan'ı memleketten çıkarmaya karar veriyordu. Ama hoca hükümdara kendi yazısıyla verdiği icazetnameyi gösteriyordu. Hükümdar mahcup oluyor ve şeyhin müritleri arasına katılıyordu. Profesör Doktor Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 169. Keza Harzemşah ünlü mutasavvıf Mecnüddin Bağdadi'yi ortadan kaldırıyor, sonra da şeyhi Necmüddin Kübra'dan af istetiyordu. Bir yandan dinsel anlamda önemli bir otorite merkezi oluşturan Ahmet Yesevi'nin vefatıyla meydana gelen uhreviyattaki disiplinsizlik sonucu ortaya çıkan karmaşa, diğer taraftan Muhiddin-i Arabi'nin tasavvufu felsefi bir sisteme dönüştürerek ortaya koyması, mutasavvıflara önemli bir ayrıcalık kazandırıyordu. Mutasavvıflık ünvanı altında ise ortaya türlü çeşitli adamların çıkmasına neden oluyordu. Bunlar genellikle batıniye ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteriyor, batıniye ilkelerini halka anlatıyor ve halk arasında yayıyorlardı. Türklerin Ön Asya'ya girip yerleştikleri sırada İslam dünyası işte bu çalkantıları yaşıyordu. Oğuz Türklerinin Ön Asya'da tesis ettikleri Selçuk Devleti kuvvetlenip çeşitli yerlerde Türk-İslam yerleşim birimleri tesis ederken, tüm diğer İslam beldelerinde olduğu gibi buralarda da tekkeler kuruluyordu. Dört bir yanından gelen şeyhler, dervişler, abdallar ve müritler buralarda faaliyet gösteriyordu. Bu derviş ve şeyhlerin arasında İran, Mısır, Irak ve Suriye'den gelenler gibi Horasan, Buhara, Semerkant ve Mavera-ün-Nehir'in çeşitli yerlerinden gelen çeşitli mezhep ve tarikatların mensupları da bulunuyordu. Moğollar harizme müteveccih oldukları esnada Şeyh Necmeddin Din Kubra eshabını topladı, cem etti. Bunlar 600'den fazlaydı. Şeyh Saadettin Hamevi ve Radiyüddin Din Ali Lala gibi bazılarına dedi ki, çabuk kalkınız, şarktan bir ateş zuhur etti ki garbe kadar yanacaktır. Ashabından bazıları bunun defi için dua etmesini temenni ettiler, kabil değildir dedi. Öyleyse siz de bizimle beraber geliniz, Horasan'a gidelim dediler. Ben burada şehit olacağım, dışarı çıkmaya mezun değilim cevabını verdi. Bunun üzerine birçok müritler Horasan yolunu tuttular. Moğollar Harzem'e geldikleri zaman Şeyh Mütebaki geriye kalan müritleriyle onlara karşı çıktı. Önü açık bir hırka giymiş, iki koltuğunu taşla doldurmuştu. Nihayet elindeki taşlar bitti, sinesine bir ok değdi, çekip çıkardı ve düşüp vefat etti. Hicri 618. Kübreviye tarikatının kurucusu sayılan Şeyh Necmüddin büyük bir mutasavvıftı. Mevlana Bahaüddin Din Veled'in de onun müritlerinden olduğu hakkında rivayet vardır. Onun diğer başlıca halifeleri Mecduddin Bağdadi, Saadettin Hamevi, Baba Kemal Cendi, Radiyüddin Ali Lala, Seyfüddin Baharzi, Necmüddin Razi, Cemalüddin Kili gibi tasavvuf aleminde yüksek mevki sahibi bir takım şeyhlerdir. Prof. Dr. Mufuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 171. Özellikle Cengiz'in istilasından sonra Türkistan, Harzem ve İran'dan çok sayıda mutasavvıf ve alimler acımasız saldırılara karşı koyamayarak daha batıdaki İslam ülkelerine çekiliyorlardı. Bu sırada pek çokları da Anadolu'ya sığınıyorlardı. Buradaki Anadolu Selçuk hükümdarı gelen şeyh, alim ve mutasavvıfları samimiyetle kabul ediyordu. Özellikle 13. yüzyılın ilk yarısında Ön Asya, en başta Mevlana Celaleddin Rumi olmak üzere pek çok mutasavvıfa ikametgah oluyordu. 13. yüzyılda Anadolu'da tarikat kurma faaliyetlerinde bulunan mutasavvıflar arasında Konya'da Evhadüddin Kirmani, Tokat'ta kendi müridi olan Münayiddin Pervani'nin yaptırdığı tekkada Lemaat sahibi Fahreddin Iraki, Kayseri ve Sivas'ta Şeyh Necmüddin Dindaye, Konya'da Muhyiddin Arabi, onun eserlerine şerhler yazarak vahdeti vücut felsefesini bütün çevreye yayan Sadrüddin Muhammed bin İshakul Konevi, onun müritlerinden Müeyyedül Din el Cendi ile Saadüddin Fergani yer alıyordu. Prof. Dr. Fuat Köprü, adı geçen eser sayfa 173-174. Yine 13. asrın sonu ile 14. yüzyılın başında İzmir, Bergama ve Amasya civarında Rufailik yayılmış bulunuyordu. 12. yüzyılda Irak'ta Rıfa'a kabilesinden olduğu için Rıfai olarak adlandırılan Şeyh Ahmet, soyunu Ali'nin oğullarından Musa Kazım'a dayandırıyordu. Buna karşılık tarikat sünniydi. Rıfailerin temel ilkeleri ruhu ve bedeni eğitmeyi öngörüyordu. Bunun sonunda camyur ateş üzerinde yürüyebiliyorlardı. Anadolu Selçuk Devleti'nin merkezi otoritesi 1. Alaaddin Keykubat'tan sonra iyice sarsılıyor, hatta tamamen ortadan kalkmış bulunuyordu. Bir yandan iktidar ve veraset kavgaları, diğer taraftan Moğol saldırısı, Rum ve Ermenilerle girişilen savaşlar Anadolu'yu yoksulluk, kargaşa ve anarşiye boğmuş durumdaydı. Can güvenliği tamamen yok sayılıyordu. Halk umutsuzluk içinde tutunacak bir dal arıyordu. halkın dertlerine ve gereksinimlerine maddi olmasa bile manevi bakımdan sadece tekke ve zaviye sahibi şeyhler yanıt verebiliyor, bu şeyhlerin müritleri halka yardımcı olarak uhrevi liderlerin cazibesini arttırıyorlardı. Çevreye yayılan menkıbeler, uydurulan keramet ve mucizeler, ağızdan ağıza yayılan efsaneler, dinsel liderleri bir kat daha yücelterek güncelleştiriyordu. Bu ortamda Ön Asya tam anlamıyla bir şeyhler ve babalar beldesi haline geliyordu. Üstelik sadece yoksul halk ve alt tabakadakiler değil, yöneticiler, hatta beyler ve hükümdarlar da halkın yaptığı gibi dinsel otoritelerin cazibesine kendilerini kaptırıyorlardı. Örneğin Karaman beylerinden Nurettin Bey, Sivas'a geldiği zaman Baba İlyas'a biat ederek 7 yıl mağarada kalıyor, şeyhe müritlik yaptıktan sonra Nurettin Sufi adını alıyordu. Bu sırada Anadolu'da beylerin görüşme, meşveret meclislerinde şeyhler de hazır bulunuyor, rüyalar, şamanlıktan kalma bir alışkanlıklar onlara yorumlatılıyordu. Nitekim Selçuk hükümdarı Mevlana ile müşavere ediyor, görüş alışverişinde bulunuyordu. Karaman Bey'i Mehmet Bey de Mevlevi tekkesine gidiyor, şeyhe mürid oluyor ve Mevlana'nın nüfuzu ve telkinleri sayesinde katliam ve şiddet uygulamalarından kaçınıyordu. Prof. Dr. Fuat Köprü, adı geçen eser sayfa 175. Tüm bunlar cereyan ederken Ön Asya dinsel önderler bakımına önemli bir cazibe merkezi oluşturuyordu. Türkistan'dan, Harzem'den, Horasan, Suriye, Irak ve İran'dan buraya adeta bir sufi, derviş, mürit, şeyh, pir, abdal ve baba vesaire akını yaşanıyordu. Bu süreçte Ön Asya'da ehli sünnet ilkelerine bağlı zahitler, fikir ve inanç çevrelerinde tam bir egemenlik tesis edemiyorlardı. Zira gerek Roma, Yunan ve Hristiyan fikir ve geleneklerinin kalıntılarının güçlü etkileri, gerekse her türlü akımın tesis ettiği baskı sonucu ortaya çıkan geniş kapsamlı düşünce ve inanç platformu, tek bir akımın egemen olmasına olanak tanımıyordu. Aksine bu durum farklı akımlar arasında kendi mantığı ve güç oranı çerçevesinde bir dengenin oluşmasını sağlıyordu. Bu akımlar arasında vahdeti vücut felsefesi ayrı ve önemli bir yer tutuyordu. Türkistan'dan ve Harzem'den gönderilen gelen dervişlerin zahidane ve mütekkiyane anlayışları burada ister istemez daha hoşgörülü ortama ayak uyduruyor, serbest ve felsefi bir karakter kazanıyordu. Bunların hepsinin ötesinde Ön Asya ile hem coğrafya hem de insan yapısı, yani maddi manevi bakımından bir bütünleşme gösteren Suriye'de batıni akımların yerleşmiş olması, Anadolu dinsel siyasal yapısı üzerinde önemli bir rol oynuyordu. Batıniliğin Suriye'yi etkisi altına almış olması gözünü Ön Asya'ya çevirmesine yol açıyordu. Nitekim tasavvuf görünümü altında Ön Asya'da çok çeşitli oyunlar oynanıyor. Bu oyunlarda da güçlü batıni akımların başında yer alan İsmailiye mezhebi önemli bir rol, hatta başrol oynuyordu. İsmaililik ve başta Karmatilik olmak üzere onun kollarından olan çeşitli batıni akımların mensupları, siyasi egemenliği ele geçirerek kendi ilkelerini egemen kılmak amacıyla değişik kisveler arkasına gizlenerek faaliyet ve eylemlerini sürdürüyorlardı. Bu akımlardan biri halk tarafından deşifre edilip de tepki görünce veya takibat ve baskıya uğrayınca o akımın mensupları hemen kisve değiştirerek başka bir görünüme bürünüyor, eylem ve faaliyetlerini bu kez de yerini görünümleri altında sürdürüyorlardı. Bu nedenle batını ilkelere bağlı dinsel liderlerin tasavvuf kisvesi altında gizlenmeleri, hatta panteist bir görünüm taşımaları kaçınılmaz oluyordu. Anadolu'daki batınilerin büyük bir kısmını Ön Asya ile hem manevi ve fikri hem de ticari bakımdan sıkı temasta bulundukları Suriye'den gelmeleri bir kader niteliği taşıyordu. Zira hem tasavvuf kisvesi altında buraya bir takım batiniler yerleşmiş bulunuyor, hem de bunlar Hülagü'nün Alamut Kalesi'ni ele geçirerek İsmaililileri, Sabbahileri yok etmesi sırasında kaçıp kurtulan bazı Sabbahileri koruyarak Suriye'de barınmalarına, faaliyet ve eylemlerini sürdürmelerine yardımcı oluyorlardı. Bu sırada Anadolu'daki sosyal, siyasal ve ekonomik zeminin de elverişli olması batıni kökenli sosyal hareketleri ortam teşkil ediyordu. Bu hareket ve akımların başında ise Babai hareketi, Ahilik teşkilatı, Hürufilik, Kalenderilik ve Bektaşilik, Yeniçerilerin Bektaşi olmaları büyük önem taşıyordu gibi ihtiyacı dinsel yapılanmalar yer alıyordu. İkinci dereceden bazı etken ve unsurları da göz ardı etmemek kaydıyla bunları izleyen dinsel hareketler de yine batıni kökeninden kaynaklanıyordu. Bu aşamada konuya Babai'yi irdeleyerek girmeniz gerekiyor. Babayilik ve babayi ayaklanması hakkında bilgi verir misiniz? Merkezi otoriteye karşı yerel güç odağı bağlamında bu olayın önemi neydi? Hiç kuşku yok ki 1240 yılında meydana gelen ve Ön Asya'nın doğusunu tam anlamıyla kan gölüne çeviren babayi hareketi ve ayaklanması, Anadolu sosyal zemininde, dolayısıyla mafyoz toplum yapısında son derece derin, belirleyici ve kalıcı izler bırakıyordu. Bünyesinde Horasan'ın kozmopolit inanç mozaiğini taşıyan Babai hareketi hem meşru nedenlere dayanıyor hem de batıniliğin otorite karşıtı gizli amacına hizmet ediyordu. Baba sözcüğü sözlüklerde kendi dölünden çocuğu olan erkek, aile biriminde kendinden ya da başkasına olan çocuklara babalık görevi üstlenmiş kişi, çocuklara göre bu kişi onun için çocuklarının kullandığı sözcük, baba gibi sevecen, koruyucu davranan, baba yerine konulan kimse, sevilen sayılan yaşlı için kullanılır, bir yapıtın, bir öğretinin, tekniğin ve öncüsü, kirli işler yapan yasa dışı bir örgütün başı, eskiden kimi tarikat ve tekke büyüklerine verilen ad, onlar için kullanılan san olarak tanımlanıyordu. Büyük Larus cilt 2 sayfa 1158. Bu tanımlamanın son maddesinde yer alan babanın dinsel anlamı inanç sözlüğünde şöyle yer alıyordu. İslam gizemciliğinde özellikle 12. yüzyıldan sonra tarikat şeyhlerine Türk, Fars ve Berberi dillerinde baba adı verilmiştir. Ayrıca babalık başlı başına bir Türk mezhebi olduğu gibi Bektaşiliğin de pek önemli bir derecesidir. Bektaşilikte baba halifeden sonra gelen en büyük rütbedir. Orhan Hançerlioğlu, adı geçen eser sayfa 89. Nitekim Yeseviliğin kurucusu Hoca Ahmet Yesevi'nin şeyhi de baba diye anılıyor ve Arslan Bab, baba olarak tanımlanıyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü'ye göre Ahmet Yesevi'nin ortaya çıktığı sıralarda Türk alemi çok uzun zamandan beri tasavvuf fikirlerine ve mutasavvufların keramet ve menkıbelerine aşina bulunuyordu. Bunlar sadece yerleşik düzendekiler kendiler arasında değil, göçebe Türkler arasında da yayılmış bulunuyordu. Bu çerçevede ilahi ve şiirler okuyan, Allah rızası için iyiliklerde bulunan, onlara cennet ve saadet yolunu gösteren dervişleri Türkler, eskiden şamanlık zamanlarında dinsel bir kutsallık verdikleri ozanlara benzeterek coşkuyla kabul ediyorlardı. Onların söylediklerine önem veriyor, inanıyorlardı. Böylece eski ozanların yerine ata veya bab, baba ünvanı verilen dervişler alıyordu. Peygamberin ashabından olduğu ileri sürülen Aslan Baba, Baba Türkistan'dan kalkıp İslam dinini anlamak amacıyla Arap Yarımadası'na gidiyordu. Prof. Dr. Fuat Köprülü, adı geçen eser sayfa 14. Menkıbeye göre Aslan Baba rüyasında peygamber tarafından küçük bir çocuk olan Ahmet Yesevi'yi eğitmekle görevlendiriliyordu. Aslan Baba'nın eğitimi sayesinde Ahmet Yesevi olgunluk mertebesine çocuk yaşlarda erişiyor, çevrede şöhret kazanıyor, gösterdiği kerametlerle Türkistan evliyası oluyordu. Yine menkıbeye göre Ahmet Yesevi, Aslan Baba'nın telkiniyle bir aralık Buhara'ya giderek Şeyh Yusuf Hamedani'ye katılıyor, onun vefatı üzerine Buhara'da halkı davetle meşgul oluyordu. Sonra Yesi'ye gidiyordu. Hoca Ahmet Yesevi bu kasabada durmadan talim ve irşat ile uğraşıyor, çevresindeki müritlerin sayısı sürekli artıyor, şöhreti tüm Türkistan'ı, Mavera-ün-Nehir'i, Horasan'ı, Harzem'i kaplıyordu. İslamiyet'in zahir ve batın ilminde bütün seçkinlerini aşıyordu. Müritlerine hem zahir hem de batın ilimlerini öğretiyordu. Bu sırada Horasan'da Horasan erenleri, Horasan pirleri, Horasan erleri ya da Horasaniler diye adlandırılan ve kurumlaşmış bir tasavvuf anlayışını benimseyen mutasavvıflar yaşıyordu. Horasan erenlerinin Ali'ye ve Ali'nin soyuna bağlılıkları nedenini 12 imamın 8.'si olan Ali Er-Rıza'nın mezarının Horasan'ın Tuz kentinde olması teşkil ediyordu. Horasan erenlerinin ortak özelliği Ehl-i Beyt sevgisini ön planda tutmaları teşkil ediyordu. Buna paralel olarak mutasavvıflar iyiliklerini gizleyip kötülüklerini teşhir ederek halk tarafından kınanmayı nefse karşı savaşta etkin bir yöntem olarak kabul ediyorlardı. Bu nedenle melameti olarak anılıyorlardı. Nitekim Horasan erenleri sıfatı giderek melamiliği benimseyen bütün mutasavvıflar için kullanılıyordu. Keza zamanla tarikat niteliği taşıyan kalenderilik, camiye, haydarilik gibi mutasavvıf grupları, abdallar ve melamiliği meslek sınıfları arasında örgütleyen fütüvvet ehli, ahiler de Horasan erenleri olarak anılıyordu. Nitekim menkıbeye göre Horasan erenleri Ahmet Yesevi'nin şöhretini duyuyor, ona değer veriyor ve fakat gerçek derecesinin ne olduğunu bilmiyorlardı. Nihayet büyük bir toplantı düzenleyerek Hoca Ahmet'i davet ediyorlardı. Hoca Ahmet Yesevi menkıbeye göre büyük bir mucize gerçekleştiriyordu. Bu mucize karşısında Horasan erenleri topluca Hoca Ahmet'e mürit oluyorlardı. Hoca Ahmet Yesevi'nin dünyanın dört tarafından gelmiş 99 bin müridi vardı. 12 bin velayet-i me'ab, keramet, iktisap, kamil, mükemmel, eshab-ı süffası vardı ki huzurundan ayrılmazdı. Fakat irşat ve ruhsatları ile etrafa gönderilen halife ve şeyhler bunda da dahil değildir. Onun başlıca halifeleri şunlardır. Sufi Muhammed Danişman Zernuki, Süleyman Hakim Ata, Baba Maçin, Emir Ali, Hakim, Hasan Bulgani, İmam Mergazi, Şeyh Osman Magribi, Prof. Dr. Fuat Köprülü adı geçen eser sayfa 27. Kaldı ki Hoca Ahmet Yesevi'nin halifeleri sadece bir bölge ile sınırlı kalmıyordu. Örneğin Kıpçak halifeleri ayrıydı. Buna karşılık Rum diyarı adı verilen Ön Asya'da da Rumeli'de ve Azerbaycan'da halifeleri bulunuyordu. Hoca Ahmet Yesevi'nin Horasan'a gelerek Horasan erenlerini etkilemesi, Horasan ile adeta uhrevi bir bağlantı içinde bulunan Ön Asya'da aynı yönde oluşumlara yol açıyordu. Nitekim Hoca Ahmet Yesevi'den hem Nakşibendiliğin hem de Batıniliğin izlerini taşıyan Bektaşiliğin etkilenmesi gözleniyordu. Nakşibendilik tarikatın piri Hacı Bahaüddin Din Nakşibend lakabıyla tanınan Muhammed bin Muhammedül Buhari'nin Yesevi şeyhlerinden Kasam Şeyh ve Halil Ata ile birlikte bulunmasından kaynaklanıyordu. Bektaşiliğin Yesevilikten etkilenmesi ise iddiaya göre Hacı Bektaş Veli'nin doğrudan Hoca Ahmet'in müritlerinden olmasından kaynaklanıyordu. Şüphe yok ki Hoca Ahmet Yesevi çok sayıda şeyh ve müridini Ön Asya'ya göndererek Yeseviliği veya etkilenen tarikatları burada yayarak kökleştirmeye çalışıyordu. Anadolu Selçuk Devleti'nin son döneminde giderek yoğunlaşan Ön Asya'ya derviş ve şeyh akını nihayet çöküş sürecindeki Selçuk Devleti merkezi otoriteyle karşı karşıya geliyordu. Nitekim bu gerilim Babai ayaklanmasıyla kanlı bir sürece giriyordu. Anadolu Selçuk yönetimi kentlerdeki Sünni halka dayanan bir anlayışı ön planda tutarak devleti örgütlemiş bulunuyordu. Buna karşılık uçlardaki özellikle kırsal kesimdeki halk ki bunlar ezinci bir çoğunlukla Türkmenlerdi, devlet yönetimi tarafından dışlanıyordu.